Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok sağ olun.
Kıymetli dostlar, bugün İran'ı konuşacağız. İran'a yapılan saldırıyı konuşacağız. İsrail ve Amerika tarafından İran'a çok büyük bir hava harekatı, saldırı düzenlendi. Dini lider Ali Hamenei başta olmak üzere birçok kişi öldürüldü, katledildi. Hatta en acısı 150-160 kız öğrencinin olduğu bir okul isabet aldı yapılan saldırılarda. Kasıtlı mı vuruldu ya da hataen
yani
vuruldu?
Yani İsrail hep vuruyor
belli
zaten.
Belli değil ama biz İsrail'in Gazze'de yaptıklarını gördükten sonra kasıt ya da kasıtsızlık bir anlam teşkil etmiyor. Dolayısıyla hem böyle büyük acılar var. Bir taraftan dünyanın ekseni açısından da yeni tartışmalar ortaya çıkmaya başladı. Hocam bunların hepsini konuşacağız. Hem bu iş bu noktaya nasıl geldi?
Evet.
İsrail'in kışkırtmasıyla Amerika'nın bu saldırıyı gerçekleştirdiği şu an iddia ediliyor. Trump İsrail saldırmasa da biz saldıracaktık diyor ama yani iki şer gücün birbiriyle yarışması da diyebiliriz biz buna. Aslında Gazze ile başlayan bir mesele. Biz biliyoruz ki İran devrimden bu tarafa dünyanın çeşitli noktalarında İslam dünyasına daha doğrusu böyle vekalet savaşları veriyor. İşte Lübnan Hizbullah'ını biliyoruz biz. Hizbullah Lübnan'da bir vekalet
İsrail'e
savaşı
karşı,
veriyordu İsrail'e
belli
karşı.
Bir meşruiyeti var onun çünkü İsrail'e karşı.
Evet, Yemen'de Suudlularla karşı karşıya gelen Şii grupların olduğunu biliyoruz. Hatta bir ara son yıllarda zikredilmiyor ama bir Şii hilalinden bahsediliyordu hocam. Böyle bir teori vardı.
Evet.
Suriye'de hakeza belki Suriye'deki bu savaşın bu kadar uzamasının sebeplerinden birisi de İran'ın verdiği destek olduğunu biliyoruz biz. İşin bir bu boyutu var hocam.
Başlangıçta
bunu bir sizinle bir değerlendirelim.
İran
açısından olaylar bu noktaya nasıl geldi? Ardından İsrail ve ABD'nin şimdiki yaptığı saldırının genel dünya politiği açısından, dünya siyaset dengesi açısından anlamı ne?
Bölge açısından.
Onu bir konuşmamız lazım. Diğer bir mesele, ben en çok ona dikkat ettim hocam. Yani Rusya ve Çin'in diplomatik açıklamaları. Yani aslında çok böyle biraz Rusya arka çıkar tarzda bir açıklama
biraz
yaptı.
Biraz daha sert bir açıklama yaptı.
Hamaney'in öldürülmesini kınadı. Başsağlığı taziye iletti İranlılara. Yine de Rusya ve Çin diplomatik açıklamalarla yetindiler. Biz şunu hep konuşuyorduk. İşte yeni bir Avrasya kuşağı kuruluyor. İşte Çin, Rusya, belki Hindistan'ın da içinde yer aldı. Hatta biz bir ara buraya dahil olmaya çalışıyorduk.
Türkiye'de çok taraftar olanlar vardı.
Şangay Beşlisi diye adlandırılıyordu bu. Bir zamanlar acaba Türkiye'nin dış siyasetinde bir eksen kayması mı var? Avrasyacı mı oluyoruz diye Dışişleri Bakanlarının politikaları bile bu yönde değerlendirildi. Hükümetin politikaları değerlendirildi ama görüyoruz ki güç hala Amerikan merkezli ya da İsrail destekli Amerikan merkezli ya da Amerikan destekli İsrail merkezli yürüyor şu anda dünyada. Konuşacak çok şey var hocam. İsterseniz biraz İran'la başlayalım.
Evet.
İran'ın derdi neydi? Yani İran bir devrim yaptı, bunu kendi insanları için yaptı, kendi ülkesi için yaptı. Ama yıllardır hocam biz hep şunu biliyoruz. İşte İran bu devrim semerelerini, kendileri açısından elde ettikleri semereleri İslam dünyasına, Sünni dünyaya pazarlamaya çalışıyor ya da oralarda vekalet savaşı veriliyor diye Amerika tarafından da eleştirildi. Hatta Sünni İslam ülkeleri tarafından da bir mesafe kondu. Yani başlangıçta bir sempati oluşturdu İran İslam devrimi ama sonradan politikalar sebebiyle, Şia'nın yayılmacı politikaları sebebiyle bir mesafe de kondu. Herhalde
aslında
iş buradan başlıyor değil mi hocam?
Tabii değişti. Yani İran İslam devrimi gerçekleştiği zaman yani anti-emperyalist bir devrimdi. ne Doğu ne Batı İslam diyordu. Özellikle Batı ve ABD İsrail emperyalizme karşı çok ciddi bir söylem karşıtlığı vardı, en azından bir tavır vardı, mesafe vardı. Bu da İslam dünyasındaki bütün liderleri, insanları etkiledi. Türkiye'yi de etkiledi, İslami kesimli grupları, insanları. Fakat Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bir İslam'ın siyasi yayılmasını engelleyici böyle bir motivasyonu vardı. Herkes İslam devleti konuşmaya başladı. Herkes İslam siyasetini konuşmaya başladı. İran bunu engellemek için Saddam'ı destekledi ve Saddam'ı saldırttı İran'a. İran'la Irak 10 yıl daha, biraz daha fazla birbiriyle savaştılar. Ve sonuçta yeni bir evreye varıldı. Hümeyni'nin de ölümünden sonra İran İslam devrimi daha Şii niteliğe bürünen bir yayılmacılığa yönelmeye başladı. Şii niteliği artmaya başladı. Fars, tarihi Fars talepleri devreye girmeye başladı. Ve bunu en somut biçimiyle Arap Baharı döneminde görüyoruz. Çünkü Arap Baharı döneminde siyasal iktidarların bazılarının devrilmesi, bazılarında ayaklanmaların olması sonucunda ciddi siyasi boşluklar ortaya çıktı. Yani Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, diğer bölgelerde bu siyasi boşluklardan yararlanarak İran milis güçlerini harekete geçirdi buralarda. Çok büyük paralar yatırdı bunlara. Yani İran dünyada en büyük ikinci doğal gaz rezervine sahip, Fars Körfezi'nde. Ondan sonra petrol açısından zengin bir ülke. Bu zengin kaynaklarına rağmen İran halkı sefalet içinde yaşıyor. İran halkı iki önemli sorunla yüz yüze. Bir tanesi fakirlik içinde yaşıyor. Mesela Sokak Siyaseti diye bir kitabı var. Türkçe'ye çevrildi. Asaf Bayat'ın, İranlı bir sosyolog.
Evet.
Yurt dışında yaşıyor. Bunları çok ayrıntılı bir biçimde veriyor. Sınıflar arasındaki mesafeler, işte gece kondulaşma, şehirlerin çok fazla kötü bir biçimde büyümesi, işsizlik. Öte yandan egemen olan grupların çok büyük şatafatla, zenginlikle yaşamaları. Şimdi bu fakirlikten dolayı halk rahatsız, kızgın. İkinci olarak yine İran rejimi çok baskıcı tutumlara yöneldi. Yani gittikçe diyelim ki reformlar yaparak halkı teskin edeceğine, tam tersine baskı mekanizmalarını artırdı. İşkenceler artırdı, hapisleri artırdı. Ondan sonra insanların bir kısmı yurt dışına kaçtı. Diğerleri işte baskı içinde daha da kızgınlıkları arttı. Ve İran aslında 2000 yılında ciddi bir imkana sahipti. Her devrim belli bir süre sonra aslında açılarak kendisini yeniler. Mesela Türkiye tek parti rejiminde 1950'den sonra açıldı. Çok partili sisteme geçti. İran 2000 yılında bunu yapabilirdi. Hatemi çok bilge bir adamdı, entelektüel bir adamdı. Yazdığı mesela medeniyetler arası diyalog konusunda, medeniyetler üzerine yazdığı makaleler uluslararası entelektüel ve bilimsel çalışmalarda referans olarak kullanılıyordu. O Abdülkerim Suruç gibi insanlar vardı, daha başkaları vardı, Kültür Bakanı o dönemin. Bunlar hakikaten İran'ı rejimi tümüyle değiştirmez ama değiştirmeyecektiler ama rejimi daha iyi bir yere taşıyacaklardı. Buna izin vermediler, bu açılıma. Bu insanların bir kısmını tutukladılar. Hatemini bile, yani onu bile, o dönemde cumhurbaşkanlığı yapmış birisi.
Evet.
Bu kadroyu tasfiye ettiler.
Felsefe doktorası vardı hocam.
Evet. Evet. Yani hakikaten entelektüel bir adam.
Entelektüel bir adamdı, evet.
Bunları tasfiye ettiler. Dolayısıyla o baskı rejimi daha da arttı. Arkasında Suriye olayları çıktı. Suriye olaylarında Haşd-i Şab'i.
Evet.
Bakın yüz binler de ifade ediliyor. Bin, on bin, yirmi bin değil, yüz bin. Bunlar Esad rejiminin yanında yer alarak çok büyük katliamlar yaptılar Suriye'de. Dolayısıyla Irak'ta da benzer bir harekete başvurdu. Irak %60'ı Şii Araplardan oluşuyor. Bakın bu Şii Araplar bizim tarihimizde Osmanlı'yla beraber hareket etmişler. Osmanlı cihat ilanı yaptığı zaman ilk katılanlardan bir grup da bu şey bölgesindeki, Necd bölgesindeki Irak'taki Şiilerdir. Şükrü Hanioğlu yeni bir makale yazdı bu konuda. Yani Mesela Yahya, İmam Yahya Osmanlı'ya karşı savaşıyor ama Osmanlı küfara karşı savaşmaya kalkıştığı zaman Müslüman Müslümana savaşmaz deyip Osmanlı'nın yanında yer alıyor. Dolayısıyla bütün Şiiler aynı değil. Bunu görmemiz gerekiyor, bu farklılığı. Evet. Bu. İran tabii bu süreçte bu milis kuvvetlerine paralarını aktardı, yetiştirdi ve daha emperyal bir vizyonla bölgede güç sahibi olmak istedi. Öte yandan da bu süreçte tabii Suriye, Hizbullah, Hamas, İran ve Türkiye kısmen İsrail'e karşı bir zımmi blok oluşturmuşlardı. Yani bu da önemli bir şeydi. Mesela Türkiye hem Hizbullah'la görüşüyordu, hem İsrail'le görüşüyordu, hem İran'la görüşüyordu. Nitekim Gazze'deki savaş boyunca da uluslararası düzeyde, en azında Türkiye ulusal düzeyde bir sürü konuyu gündeme getirdi. Yardım etti vesaire, destekledi. Fakat bu şey de, İran bu Suriye'deki yaptığı katliamlardan dolayı Türkiye ile arası açıldı tabii doğallığıyla. Hamas'la İran yakınlığı devam etti aslında. O süreçte Hizbullah ciddi anlamda büyük bir darbe yedi. Yani İsrail yeni bombalarla Hizbullah'ın birçok şeyini yok etti orada.
Hasan Nasrallah'ı öldürdü.
Evet, 8 kat yerin tabii, altında.
Evet.
Onu yok etti. Hasan evet, Nasrallah evet. Dışarıdaydı. Ülkesine döndü ve orada yok ettiler. Şimdi şey çok değişti. Yani Arap Baharı'ndan sonra Orta Doğu'daki gelişmeler çok değişti. Yani liderler çok korktu bu dalgadan. Dolayısıyla bazı yerlerde işte Saddam gitti, Kadafi gitti. Bu liderler, yöneticiler çok korktuğu için
Hüsnü Mübarek gitti.
Evet, daha fazla şey oldular. Birbirine kenetlenmeye başladılar bir açıdan ve İsrail'in
daha baskıcı olmaya başladı.
Daha baskıcı oldular. Daha İsrail'e yakınlaşmaya başladılar. Çünkü İsrail bir biçimde Orta Doğu'da bir statükoyu temsil ediyor.
Onların meşruiyetini de destekliyor.
Tabii. Yani onlar
hala
da statükodan yana, statükonun değişmesini istemiyorlardı. Suriye'de bir şey değişti yerel düzeyde ama yani onun değişme biçimi de hala tartışmalı. Yani mesela Suriye artık İsrail'e karşı direnişini kaybetti. Suriye bir diktatörden kurtuldu. Büyük işte işkencehanelerden kurtuldu. Bu çok iyi bir şey. Güzel bir şey. Ondan sonra Suriye kendi içinde Ahmet Şar'a önemli bir takım atılımlarda bulunuyor. Mesela işte orada Kürtlerle de görüştü, anlaştı. Onu yani Türkiye'den önce anlaştı. O da enteresan bir şey bakın. Bir biçimde ikna etti yani. Türkiye'nin terör dediği, terördü Türkiye'ye karşı. Onlarla kendi ülkesi sınırları içinde oturdu. Onları da ikna etti. Onlar da silahlarını bırakıyorlar, bıraktılar.
Evet.
İnşallah tam bırakırlar. Yani bu da önemli bir başarı. Fakat öte yanda da Golan Tepeleri mesela İsrail'in işgali altında.
Ve istedikleri sonra, gibi girip çıktıkları evet, bir yer haline geldi Suriye
evet,
sınırı.
Süveyda dediğimiz bölgede, Dürzilerin yaşadığı bölge. Orada da aslında Dürzi Aleviler, farklı Aleviler tabii. Türkiye'de Alevi deyince bizim Türkmen Aleviler vesaire anlaşılıyor. Değil yani, çok farklı bunlar. Şimdi onlarla da aslında Ahmet Şar'a anlaşmaya çalışıyor. Fakat orada İsrail'in bir eli var. Tabii oraya giren ve onları yönlendirmeye çalışan.
Hatta sonuçta hocam, şu söylendi. Evet, Suriye'de işte PYD ile Mazlum Abdi'ydi değil mi?
Evet, Mazlum Abdi'ydi
evet,
onların başındaki
kişi.
Mazlum Abdi
ile filan görüştü Şar'a. Hani evet. Bizim istihbarat da görüşüyor.
Evet.
Bir çözüme kavuştu ama şimdi o İran PKK'sı denilen o PEJAK denilen grupla da İsrail ve Amerika'nın şu an görüştüğü.
Evet.
Yani İran'daki Kürtleri mevcut
evet, rejime karşı
kışkırtmaya çalıştıkları.
Böyle şeyler var. Barzani ile
hatta İran güçleri bir taraftan da PEJAK militanlarını bombalıyor.
Yani o geçen mesela onlardan birisinin liderinin bir açıklaması vardı. Biz bu konuda tarafsızız. Ne İran'ın yanındayız ne de ABD'nin yanındayız. Ama dediğin gibi son 1-2 gündür ABD'nin böyle bir teşebbüsü var. Barzani ile görüştüler. Ya enteresan bir şey. Bakın Orta Doğu'da bir Kürt dinamizmi var. Bu Kürt dinamizmi İsrail kullanmak istiyor. ABD kullanmak istiyor. Yani Şar'a akıllı davrandı bence. Türkiye de akıllı davranıyor bu
yani
süreçte.
Yani şu çözüm süreci
evet.
Nin aslında hocam ne kadar hayati önem taşıdığı da ortaya çıktı.
Kesinlikle öyle. Yani çünkü orada bir dinamizm var. Bu dış güçler, emperyalistler bu ülkelere karşı kullanmak istiyorlar. Yıllardır PKK'yı kullandılar. Dolayısıyla yani Mahir Kaynak Allah rahmet etsin diyordu ki benim teröristim diyordu. Teröristse bile benim olmalı diyordu. Yani tamam mı? Evet. Şimdi Türkiye büyük bir adım attı devlet olarak. Abdullah Öcalan'la görüştü. Önemli adımlar atıldı. İnşallah o silahlar tamamen bırakılır. Türkiye'de demokratik bir takım açılımlar yapar. Biz 1000 yıldır beraber yaşıyoruz. En çok Kürt Türkiye'de yaşıyor. Bu Kürt dinamizmi varsa bu dinamizmi en fazla Türkiye'nin yanında yer alması gerekir. Kürtler eğer hakikaten İran'a karşı ABD'nin yanında orada yer alırlarsa tarihsel olarak büyük bir hata yaparlar. Yani yeniden Amerika'nın işbirlikçisi olarak anılırlar.
Ama şimdi, şöyle Suriye'de zaten işbirlikçilerdi. Sonra terk edildiler.
Terk edildiler.
Oradan bir ders çıkarmaları lazım.
Yine tabii lazım. Yani Ahmet Şara anlaştı onlarla. Fakat şu var tabii yani Körfez ülkelerinin hemen hepsi ABD ile zaten işbirlikçi. Yani işbirlikçi olmayan bir İran var bir de Türkiye doğrudan değil. Ama Türkiye de sonuçta bir NATO ülkesi yani. Bu realiteyi Türkiye yok sayamaz.
Evet.
Adım atarken.
Hocam biz yayına girerken bir haber vardı. Hatay sınırlarında İran'dan atılan bir füze düşürüldü. Yani biz açıklama yaptık Dışişleri Bakanlığı.
İran'dan mı?
Akdeniz'den hangi gemiden, NATO'ya ait hangi gemiden gönderilen bir o açıklanmıyor. Yani NATO güçleri tarafından düşürüldü deniyor. Belki biz düşürdük yani.
Yani evet.
Yani
şimdi
tabii
bu
bir serseri füze deniyor ama
İsrail'e atmış olabilir.
Tabii bilemiyorsun. Hatay sınırları içerisine düştü.
Şimdi
yani
bu
böyle bir oyun da olabilir. Bir
oyun
yani
olabilir.
Bizi de işin içine çekmeye çalışan çünkü şu an anladığım kadarıyla Amerika'nın Türkiye'deki üsleri dışında her yer bu savaşta fiilen kullanılıyor.
Kullanılıyor.
Ama incirlik filan kullanılmıyor.
Bunu belki ikinci bölümde konuşacağız.
Evet.
Bu daha ayrıntılı biçimde. Biz yine Orta Doğu'yu genel olarak anlatırsak, yani Türkiye bir de Katar mesela Gazze'de İsrail'e karşı belli bir tavra sahipti.
Evet.
Yardım ediyordu birçok konularda.
Ama şimdi en çok Katar'la arası bozuldu.
Ama şeyin mi? İran.
İran'ın tabii.
Evet.
Belki Körfez'den bir savaş, yeni bir cephe açılacaksa muhtemelen ilk Katar olacak hocam.
Şimdi yani bu tabii inşallah olmaz. Yani biz öngörü olarak 3-4 gün sürer biter diye düşünüyorduk. Hava saldırısı ya bu sürebilir diye düşünüyoruz. Onu konuşacağız. Belki ikinci kısımda yine.
Evet.
Şimdi sonuçta Körfez ülkeleri İsrail'le araları iyi. Yani Katar biraz mesafeli davranıyor dediğimiz gibi. Ama Katar'a da ne yaptı? Yine aynı şekilde Katar'da toplantı yaparken İsrail oraya da saldırıda bulundu. İsrail'in saldırmadığı bir ülke yok. Bakın mukayese edelim. İsrail Uluslararası Atom Enerjisi'ne üye değil. İsrail'in 70'ten fazla nükleer başlıklı füzesi olduğu söyleniyor. Nükleer füzelere sahip. İsrail nükleer yani nükleeri kontrol eden, kontrol etmeye açık bir konumda da değil. Dünyanın bunu kontrol eden bir şeyi var.
Kayıt dışı.
Kayıt dışı. İran şimdi Uluslararası Atom Enerjisi'ne üye bir ülke. İran atom enerjisinin bu kontrol etme şeyine de açık. O denetime de açık. İran'ın nükleer füze yaptığına dair somut bir kanıt da yok. Dolayısıyla aslında İran'a saldırmanın ciddi uluslararası hukuka göre hiçbir ciddi gerekçesi yok. Ama İsrail biliyor ki bu zihniyet olarak bize karşı, bu Siyonizme karşı, İsrail'e karşı, bize karşı olan gruplara desteği var. Silahlı desteği var, lojistik desteği var, ideolojik desteği var. İşte Hizbullah'ı çökerttik, Hamas'ı çökerttik. Ondan sonra İran'ı da bu konuda çökertirsek, biz her şeye rahatlıkla müdahale edebiliriz. Her şeye nüfuz edebiliriz. Yani müdahale derken her yere uçaklarıyla bombalaması gerekmiyor.
Evet.
Oranın ekonomisine, oranın kültürüne, oranın ideolojisine nüfuz edebiliyorsa orada etkilidir. Yani 28 Şubat dönemini düşünelim. İran Türkiye'de çeşitli operasyonlar yapıyordu yani. Değil mi?
Evet.
Ondan sonra MIT'in ortaya çıkardığı verilere göre Türkiye'de birçok üniversite öğrencisi, birçok başka insan yakalandı. Yani Mossad adına çalışan, yani Filistinli olan, Arap olan, başka bir İranlı olan vesaire kişileri yakaladılar. Yani Türkiye buna izin vermiyor, o çıkıyor ortaya. Ama eskiden adamlar, bırakın ajanlarının burada gezmesi, burada ajanları gelip operasyon yapıyordu. Yani bizim teröristlerimize de veya bizim muhalif gruplarımıza da, devlet açısından terörist olan, devlet açısından muhalif olan gruplara da, İslami gruplara da Mossad gelip operasyonlar yapıp gidiyordu. Elini kolunu sallaya sallaya. Evet, Türkiye bu nüfuz altında değil demek ki.
Evet.
Çok şükür. Ama diğer ülkelerde bu nüfuzlar devam ediyor. Bu Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'deki Hamas'ı ve Hizbullah'ı çökerttikten sonra yeni bir sürece girdiğini gösteriyor. Zaten bunun mitolojisini, teolojisini apaçık bir biçimde dünyaya ilan ediyorlar.
Tabii bakanlık seviyesinde. Değil mi?
Yani eskiden yani, bunu bir 20 sene önce İsrail diyor muydu
demiyordu
bunu?
Demiyordu. Belki sadece orada hahamlar diyordu. Şimdi hocam artık
marjinal bir grup sahipti.
Tabii kipalı bakanlar, savaş bakanı, savunma bakanı, İçişleri Bakanı, hatta Netanyahu. Evet. Artık bu referansları çokça dillendiriyorlar. Yani, vaat edilmiş topraklar,
evet,
işte Yahudilerle ilgili
seçilmiş
meseleler,
millet.
Seçilmiş millet. Bunları açıkça
bizim
söylüyorlar.
Bizim topraklarımız, al bunu Tanrı bize verdi şimdi.
Haritalar yayınlıyorlar.
Haritalar yayınlıyorlar. Bu şu demek, yani Yahudilik siyasal biçimiyle, Siyonizm biçimiyle artık İsrail'de var.
Evet.
Önceki Ehud Barak mıydı? Mesela o buna karşı birisiydi. Mesafeli bir adamdı bunlara. Ama şu anki rejim tamamen bununla bütünleşmiş. Buna inanan, bunun içinde Gazze'yi yerin dibine batıran, bombalayan, Lübnan'ı bombalayan, işte Golan Tepelerine yerleşen, hatta yine devlet bakanları Türkiye ile, yani somut, Türkiye onlara karşı somut bir silah kullanmamış, bir müdahalede bulunmamış. Türkiye'ye karşı da mesela,
evet,
bu tavırlarıyla ortaya çıkıyorlar.
Hocam,
tehditlerde bulunuyorlar.
Kısa bir ara verelim izin, evet, verirseniz. Çünkü
tamam,
ilk
tamam,
yarıdaki süremizi biraz aştık.
Tamam.
Değerli dinleyicilerimiz, şimdi 40 Ambar'a kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar birlikteyiz efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, 40 Ambar programımız devam ediyor efendim. Bugün 40 Ambar'da İran'ı konuşuyoruz. İsrail ve Amerika'nın İran'a başlattığı saldırı ve onun neticelerini konuşuyoruz. Bu savaş hala devam ediyor. Karşılıklı olarak devam ediyor. İşte Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerine İran'ın yaptığı saldırılardan dolayı bu ülkelerin de savaşa dahil olabileceği konuşuluyor. Hürmüz Boğazı, evet, meselesi var hocam. Yani Hürmüz'de şu an bütün petrol yüklü, ham petrol yüklü tankerler tutsak,
evet,
çıkmalarına izin verilmiyor, hareket, evet, etmelerine, evet, izin verilmiyor. Hatta İran 9-10 tanesini vurduğunu açıkladı. İşte Amerika, evet, biz bunlara donanmayla eşlik edeceğiz, kimse zarar veremez diyor ama bugün onunla ilgili çok bir gelişme yoktu. Hocam, Çin'in kullandığı petrolün %9'unu İran satıyormuş. Oo. Müthiş bir rakam.
Tabii.
Ve tüm dünyada kullanılan bu petrolün %20'si bu Hürmüz Boğazı'ndan çıkıyor. Ki dünyadaki %20. En büyük işte bu
doğalgaz
üreticisi Katar. Katar, evet, durdurduğunu söyledi, evet, bu üretimi. Dolayısıyla yani ortada sadece Amerika'nın ve İsrail'in emelleri yok. Bir de dünya ekonomisi var.
Evet.
Dolar, Brent petrol dolar olarak artıyor. Yani yaklaşık, evet, herhalde bir %30 arttı. 100 dolara gideceği söyleniyor. Bundan yani sadece biz etkilenmiyoruz. İşte tabii, Amerika'da etkilenecek.
İşte tam
Avrupa,
da şey bu. Küreselleşme
tabii,
bu.
Ruslar yani şimdi Avrupalılara daha yüksek miktarla daha pahalı gaz satmaya tabii başladılar filan. Birçok yönü var hocam
işte,
meselenin. Bu ekonomik yönünü
çok önemli,
ne dersiniz
bu
hocam?
Şimdi
bu
bir, yani küreselleşme dediğimiz şey tam da bu.
Evet.
Dünyanın her gibi yerinde bir adım atarsınız, bütün dünyayı etkilersiniz. Yani Katar doğalgazını kapatır, dünya etkilenir. İran Hürmüz'ü kapatır, dünya etkilenir. Birbirimizle çok ilişkili hale gelmişiz. Ama biz kendi bölgemizi düşündüğümüzde Ali Bey, yani Orta Doğu tek kutuplu bir hale geldi. daha önce Rusya vardı. Bir yandan Rusya'nın işi ne var Orta Doğu'da diyoruz. Doğru, ama öte yandan Rusya İsrail'in ve ABD'nin fütursuzca davranmasını engelleyen dengeleyici bir rolü vardı.
Evet. İşte şeydi, yani, Esed'in bakın, tarafında olmasından dolayı işte, biz evet, çok yadırgadık.
Tabii.
Aslında hocam bu güçleri
dengeleyen bir şeyi vardı. Bir daha şey, önce de vardı. Yani nasyonal sosyalizm döneminde evet, de böyle bir dengeleyici. İsrail ondan dolayı rahat davranamıyordu. Evet. Ama şimdi artık Orta Doğu sadece İsrail ve ABD'nin hegemonyasının altında evet, kaldı. O nedenle her çeşit adım atabiliyorlar. Bu ekonomi önemli tabii. Kapitalizmin şöyle bir diyalektiği var. Bir yandan kapitalizm bir savaş ekonomisine sahiptir, bir savaş endüstrisine sahiptir. Savaş olacak ki silah üretiminde çok büyük paralar kazanacak. ABD 250 yıllık bir tarihe sahip, savaşsız geçen sadece 16 yıllık bir tarihi var. Düşün yani, biz genelde hep savaşan Rusya diye biliyoruz değil mi? Evet. Böyle bir algımız var. Neden? Çünkü bu savaşı Amerika kendi içinde sürdürmüyor. Kendi topraklarında sürdürmüyor. Nerede sürdürüyor? Afrika'da sürdürüyor.
Afganistan'da sürdürüyor.
Afganistan'da sürdürüyor.
Irak'ta sürdürüyor.
Irak'ta sürdürüyor. Aynen öyle. Ve bu sürdürdüğü zaman ne oluyor? Bu ülkeler hemen silah alıyorlar. Yani Saddam, Irak dünyanın 4. petrol sağlayıcı ülkesi, bak Irak'ı da demiyoruz.
Evet.
O kadar parayı Saddam ne yaptı? Silahlara verdi. Dolayısıyla bu bir yönüyle silah ekonomisi ciddi anlamda besleyen bir şey, kapitalizmi ayakta tutan
silahı
bir şey.
Silahı kim üretiyor hocam? Amerikalı.
Amerika üretiyor. Bu savaşlar Amerika'da mı oluyor? Yok. Bu savaşta Amerikalılar mı ölüyor? Yok. Bu
savaşta silah satıyorlar.
Silah satıyorlar. Müslümanlar ölüyor bu savaşta, bakın. Ukrayna'da kim ölüyor? Ukraynalılar ve Ruslar ölüyor. Şimdi dolayısıyla öte yandan da bu dediğin gibi silahtan para kazanıyor ama bu ticaretin de dönmesi lazım. Doğalgazın dönmesi lazım. Petrolün dönmesi lazım. Sanayi buna bağlı. Otomobil sanayi buna bağlı. Birçok sanayi buna bağlı. Bu nedenle Hürmüz'ün çalışması lazım. Hürmüz Boğazı'nın açık olması gerekir. Böyle baktığımız zaman bu savaş çok uzun sürecek bir savaş değil. Yani Trump bu kaç hafta diyor?
4 hafta diyor. Önce 4 gün dedi, şimdi 4 hafta.
4 hafta diyor. Yani o da aslında çok uzun sürmesi istemiyor ama bence 4 hafta da sürmeyebilir bu. Yukarıdan kara çıkarması yapmayacaklar bence. Vekalet savaşlarını belki Kürtlere yaptırabilirlerse, yine Suriye'nin milis güçleri diyelim, Ahmet Şara üzerinde, bilmem Abdi, Mazlum Abdi onun üzerinde, bunlar üzerinde yaptırabilirlerse belki yaptıracaklar. İşte efendim Suudi yani Arabistan'ın
hocam, şey değil değil mi? Biz hemen bu olaydan az önce Maduro'nun evet, işte yatağından alınmasına evet, şahit olduk evet, ya. Yani evet, İran böyle bir kolay lokma olmaz yani.
Şimdi bir defa burada bu savaşta açık bir biçimde haksız olan İran'ın dinamiklerini bahsettik.
Evet.
O oradaki haksızlıklarını bahsettik. Mezhepçi tutumlarından bahsettik. Halkına baskı yapmasına bahsettik. Ama bütün bunlar hiçbir zaman İsrail'in ve ABD'nin gidip oraları bombalamasını meşrulaştırmaz. Sonuçta şu anki durumda emperyalist olan ABD ve İsrail.
Evet.
İkisi birlikte İran'a bombalar yağdırdılar.
İran şu an kendini savunan
evet,
pozisyonda.
Evet, savunan pozisyonda. Biz burada mezhepçilik yapamayız. Mezhepler üzerinden bakamayız. Buradan kavimler üzerinden bakamayız. Burada ümmet üzerinden bakarız. Burada emperyalizm ve anti-emperyalizm üzerinden bakarız. Şu an emperyalizm olan İsrail ve ABD. Nitekim yaptıkları saldırılarda da 150'den fazla çocuk, kız çocuğu katledildi. Devletin birinci kademedeki bütün insanları katledildi. Ve İsrail sürekli daha fazla fütursuzca şeyler yapacağını, Trump yapacağını söylüyor. Bu bir Siyonizm saldırısıdır. Bugün İran'a, yarın Allah korusun Türkiye'ye yaparlar. Türkiye tabii ki İran gibi değil. NATO üsleri var Türkiye'de. ABD ile düşman değil, belli müttefikliği var. Ama biz şunu gördük. Suriye'de çatışmalar çıktığı zaman Patriot füzelerini gelip söküp götürdüler. Yani normalde Türkiye bir NATO ülkesi, NATO ülkesine bir zarar geldiği zaman NATO'nun savunması gerekirdi.
Ama NATO bunu yapmadı. Herhalde Türkiye bunun farkında yani. Bunun bilincinde, değil mi?
Evet.
Türk askeri bir NATO askeri ise NATO'nun koruması lazımdı. Ama NATO korumadı. O nedenle bizim İran'a bugün yapıyorlar, Türkiye'ye bir şey olmaz, İsrail Türkiye'ye yapmaz demek gibi bir sonuç çıkarmamız hukuk üzerinde doğru gözükebilir ama pratikte böyle değil.
Hukuk mu kaldı? Uluslararası yani, hukuk mu kaldı?
İsrail hukuk tanımıyor zaten.
Kurum da kalmadı. Tabii. Hocam yani NATO'nun varlığı da şu an tartışmalı.
Yani NATO'nun başındaki kişi de çıktı, İran'a yapılan müdahaleyi savundu mesela. Yani İsrailli gibi konuştu. ABD'li gibi konuştu. NATO bağımsız davranmadı yani.
Şu an hocam Fransız uçak gemisi de gönderiliyor.
Yani dolayısıyla yani NATO'nun...
İngiltere, Güney Kıbrıs'taki Rum kesimindeki üssüne gönderilen bir füzeden dolayı yani dahil olmuş gibi gözüküyor ama mesela Fransa kendine bir şey çıkarttı oradan, bir rol çıkarttı.
Rol yani. Fransa çıkarır, İngiltere çıkarır çünkü Orta Doğu'daki zenginliğin payında yerleri var.
Evet.
Fransa'da askerler ölmüyor, Fransa'nın halkı ölmüyor, Fransa'nın çocukları ölmüyor, İngilizlerin askerleri çocukları orada ölmüyor. Amerika'nın da çocukları ölmüyor. Burada ölen çocuklar, ölen insanlar bizim insanlarımız. Bak Katar'a atarken de orada yine ölen insanlar bu coğrafyanın insanları. Orta Doğu'daki insanlarımız ölüyor, katlediliyor. Müslüman insanlar bunlar. Yahu yani Fransa, İngiltere hocam, hepsi bir olmuş. Nereye geliyorsunuz, ne yapıyorsunuz
geçmişte yani? Geçmişte hatırlıyorum. Amerika'da Irak işgal edildiğinde lise öğrencilerinin %60'ı haritada Irak'ın yerini bulamamışlardı.
Öyledir.
Yani 20-25 sene önce değil. Okuduğum bir haberdi bu. Tabii. Yine şimdi var. Büyük çoğunluğu İran'ın yerini bilmiyor haritada.
Evet.
Birkaç yer gösteriyorlar. Bunlardan hangisi İran diyorlar ve yanlış yeri işaretliyorlar.
O nedenle.
Yani yeri bilinmeyen evet, bir yere
bir yer.
Devletiniz bütün gücüyle neredeyse donanmasının evet, hepsini getirip yani. Savaş
bir İran'a yani. Şey yapacak. Mesele bir İran değil. Buradaki doğal gazları, buradaki petrol yatakları, İsrail'in güvenliği. Bunu bu düzen kurmuşlar. Bu düzenin sarsılmasını, yıkılmasını, değişmesini istemiyorlar.
Evet, evet.
Bu düzenleri için geliyorlar doğru. Yani. Açıkça bu. İran'ın yaptığı onun düzenlerine takoz koymak. Bir takoz evet. Koyuyor İran onlara. İran'da hiç onların beklemediği biçimde ABD üsleri nerede varsa oraya bomba attı. Evet. Bir tek Türkiye'ye
biraz
atmadı.
Biraz böyle can havliyle.
Öyle yaptı. Yani ne yapacak evet, İran evet. Şimdi? Hakikaten kolay bir şey
hocam,
değil.
Hocam çok mesele var
evet.
Konuşacağımız. Çok da az vaktimiz kaldı. Bir 4-5 dakikamız evet. Var. İki mesele var. Onu sormak istiyorum. Birisi hocam bu İspanya Başbakanı Pedro Sánchez.
Evet.
Yani çok ilginç açıklamalar yapıyorlar. İspanya biliyorsunuz Gazze'de de böyle tavırlar aldılar. Trump bunları biraz sizinle bütün ticareti keseriz diye
tehdit etti.
Dedi ki İspanya saldırgan bir ülkeden gelecek şantajı veya ders verme girişimlerini kabul etmeyecektir. Biz bir barış ülkesiyiz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik istiyorsa öncelikle egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstermelidir. Ve diyor ki Irak Savaşı'nı hatırlatıyor. Biz diyor 23 yıl önce siz Orta Doğu'da bizi bir savaşa sürüklediniz.
Evet.
O zamanlarda bu savaşın Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak olduğunu iddia etmişlerdi. Ve demokrasiyi getirmek şey. İçin saldırı yapıldığı söyleniyordu. Ancak gerçekten kıtamızın Berlin duvarının yıkılmasına bu yana yaşadığı en büyük güvensizlik dalgasını tetikledi diyor.
Çok
yani
doğru.
Böyle aklı başında açıklamalar yapıyor.
Çok doğru.
Bir bunu değerlendirmenizi hocam istiyorum sizden. Bir de belki apayrı bir mesele ama yani ben Trump'ın bilinç altında biraz üstü örtülen bu Epstein'daki evet. Bir takım böyle bir daha görmek istemeyeceği, kapatmak isteyeceği böyle büyük günahlarının olduğunu da düşünüyorum.
Yani
bir,
o
çok... Bir diktatör, bir saldırgan,
evet.
Dünya lideri profilinin o bilinç altında da bunun olduğunu da düşünüyorum. Bu neler söylemek istersiniz?
Çok doğru bu aslında. Trump'ı ciddi anlamda yargılamaya götürecek bir şey. Çünkü ABD mesela Clinton'ı olsun, hanımı olsun bunları meclise çağırdı. Ondan sonra sorguladı. Trump'ın da resimleri, fotoğrafları bol bol çıkıyor. Kamuoyunda müthiş bir Trump aleyhtarlığı oluştu Amerika Birleşik Devletleri'nde.
bu Trump'ın yargılamasına ve hükümetin düşmesine kadar gidebilirdi.
Karizmayı çizdirmişti.
Karizmayı yani. Çizdirmişti. Şimdi Trump kendisini yeniden bir kurtarıcı, efendim özgürlük getiriyoruz diyor. Yani bu işe bak ya, bize
savaşları
bunlar
bitiriyorum diye övünüyor
hocam. Özgürlük getiriyor. Ya aynı biz özgürlük getiriyoruz diyor. Bizim Batı'nın özgürlüklerine ihtiyacımız yok. Amerika'nın özgürlüklerine ihtiyacımız yok. Özgürlüğü bombayla getiriyor. Yalan yani. Dibine kadar yalan söylüyor bunlar. Demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar, insan hakları diyorlar. Ve bizim kendi insanımız da demokrasiye olan inancını kaybediyor yani. Çünkü yalan söylüyorlar. Bunları bir kılıf olarak kullanıyorlar. Bir meşrulaştırma söylemi olarak kullanıyorlar. Bombalar bol bol yağdırıyorlar. İspanya'nın tutumu dolayı bundan sonra artık Batı'nın bu demokrasi söylemi de bütün inandırıcılığını kaybetti. Kaybediyor İslam dünyasında da. Dünyada da İspanya'nın bu tutumu hakikaten çok dikkate değer bir şey. Çok yani nasıl diyeyim, bir toplum çok bilgece bir tutum ortaya koyuyor. Yani bu şeyin, Farabi'nin saydığı cahili toplumlar sınıflaması da Cemaiye diye bir toplum var bir de. Cemaiye toplumu diyor İslam toplumu değil ama diyor bunlar çok adaletlidir. Dolayısıyla bir Müslüman burada yaşayabilir diyor. Aklıma onu getiriyor.
Evet.
Avrupa'nın içinde böyle adaletten yana, doğrudan yana, uluslararası hukuku savunarak bir tutum ortaya koyuyor. Sanchez,
Endülüs'ten bir nasip var belki.
Evet hocam. Yani Endülüs'ün hakikaten tarihsel ruhu mu diyelim yani. Evet. İnşallah öyledir. Bir de tabii onlar iç savaş verdiler. Bu iç savaşta çok ciddi anlamda evet. Sosyalist bir devlet kurdular. Komünist değil ama sosyalist, evet. Hakperest, adaletten yana olan bir şey kurdular. Belki bunun da yansımasıdır. Evet. Ama ibret verici yani. Allah bize ibret olarak bunları gösteriyor yeryüzünde. Hiç ummadığımız bir toplumda, bir kavimde, bir liderde doğrudan adaletten yana olabilir. İslam fıtratına uygun davranabiliyor yani.
Evet.
İbret verici bir şey bu.
Evet, evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tabii biz Kırk Ambar'da böyle çok farklı konular konuşuyorduk. Evet. Kültüre, medeniyete, evet. Sosyolojiye dair. Böyle bir savaş haberi ya da savaş değerlendirmesi arası vermek zorunda kaldık. Evet. İnşallah tez zamanda biter bu saldırılar.
İnşallah, inşallah. Herkese zararı yani İslam dünyasına zararlı evet, bu. İran'a zararlı. Türkiye açısından da iyi değil aslında.
Evet. İnşallah en kısa zamanda biter bu savaş. Biz de yine o kaldığımız yerden güzellikleri, hayırları konuşmaya devam ederiz hocam. Değerli dostlar, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.